Ayrım 42. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 397. 12. Kitap. Augustinus'un Genesis'teki yaratılışa ilişkin ifadeleri yorumladığı bu bölüm ana hatlarıyla şöyledir. Tanrı her şeyi hiçlikten yaratır. Tanrı'nın ve hiçliğin zamandan önce bir arada bulunduğu yerde. Aralarında sırasıyla göklerin göğü, yüce gök, Tanrı gibi ezeli ve ebedi olmadığından değişime yazgılıdır. Ama Tanrı'ya kenetlenmiş olduğundan zamanın dalgalanmalarından uzaktır. Henüz biçim verilmemiş madde, varlıkların yaratılmasına sebep olan biçimsiz madde, yani yeryüzü, var olan ve var olmayan ruhlar, bedenler ve şeylerin değişkenliği sonucu meydana gelen ve var olmayan kozmolojik zaman yer alır. Bu sıralama Tanrı ile başlar ve mutlak hiçlikle son bulur. 1. Bölüm. Hakikati araştırmanın zorluğu. 1. Nasıl da çalışıp didiniyor Ya Rab, kutsal kitabındaki sözlerinle küt küt atan yüreğim, şu fakir yaşantımda. İnsan aklı kıt da ondan bu kadar lafa boğuluyor yorumlamalar. Çünkü araştırma keşiften daha çok konuşur. Talep etme elde etmeden daha uzun zaman alır. Kapıyı çalan el içeriye kabul edilenden daha çok iş görür. Ama biz senin vaadine tutunmuşuz. Bu vaadi kim çürütebilir? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı çıkabilir? Talep edin, talebinizi alacaksınız. Araştırın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacak. Çünkü kim talep ederse talep ettiğini alır. Kim ararsa bulur. Kim kapıyı çalarsa kapı açılır. İşte bunlar senin vaatlerin. Hakikat vaat etmişse kim kandırılacağından korkabilir? 2. Bölüm. İki tür gökyüzü ve yeryüzü. 2. Şu benim naçiz dilim, yücelerdeki sana itirafta bulunuyor. Göğü ve yeri sen yarattın diye. Gözlerimle gördüğüm bu gökyüzü, ayak bastığım bu yer, taşıdığım şu topraktan bedenin kaynağı sensin. Onların yaratıcısı sensin. Peki ama göklerin göğü nerede Ya Rab? Mezmurları dinlerken, göklerin göğü Rabbindir ama yeryüzü insanoğullarına verilmiştir şeklinde ifade edilen gökyüzü. Augustinus zamanın akışına ve bu akışın getirdiği değişimlere bel vermeyen göklerin göğünü ön plana çıkararak bu varlığı yaratılan Adem'den farklı bir yere koyuyor. Böylece insanoğlunun zayıf ve biçare halinden kurtulabileceğine dair bir umut ışığı yakmış oluyor. Bizim göremediğimiz gökyüzü nerede? Onunla kıyaslandığında bizim gördüğümüz her şey sadece bu yeryüzü. Bu maddi bütünlüğe, hiçbir parçası bütün olmayan bu maddi bütünlüğe, en minik parçasına kadar öyle güzel bir görünüm verilmiş ki, en dibi de bizim dünyamız. Ama göklerin göğüyle kıyaslandığında bizim dünyamızın göğü bile sadece yeryüzü. Bu iki büyük cisme yeryüzü demekte bir sakınca yok. İnsanoğullarına değil de Rabbe ait olan ve kavrayışımızın çok ötesindeki gökyüzüyle kıyaslandığında. 3. Bölüm. Boşluğun üstündeki karanlıkların anlamı. 3. Hiç şüphe yok ki bu yeryüzü gözle görülmeyen, düzeni olmayan, görünmeyen, üstünde ışık olmayan derin bir boşluktu. Çünkü henüz bir şekli şemali yoktu. Bu nedenle sen şöyle yazılmasını emrettin. Uçsuz bucaksız derinliklerin üzerinde karanlıklar vardı. Buradaki boşluk denizin uçsuz bucaksız derinliğiyle özdeştir. Bunun tek nedeni ışığın olmaması değil mi? Çünkü ışık olmuş olsaydı ancak üste olurdu ki her yere saçılsın ve her yeri aydınlatsın. Öyle değil mi? Henüz ışık yokken karanlıkların varlığı ışıktan yoksun oluş değil miydi? Bu yüzden karanlıklar üsteydi. Çünkü üste ışık yoktu. Tıpkı sessizliğin olduğu yerde sesin olmaması gibi. Augustinus boşluk yani ışıktan yoksun oluşla biçimlenmemiş maddeyi yani yeryüzünü özdeşleştiriyor. Çünkü sesin olmadığı yerde sessizlikten başka ne olur? Sen değil misin Ya Rab bu gerçekleri öğreten, sana şimdi bunları itiraf eden bu ruha? Sen değil misin Ya Rab bana öğreten, biçimsiz maddeye biçim vermeden önce hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir rengin, hiçbir şeklin, hiçbir maddiyatın, hiçbir maneviyatın olmadığını. Yine de mutlak bir hiçlik yoktu. Hiçbir tanımı olmayan bir tür biçimsizlikse hep vardı. Dünya, yani biçimsiz madde, mutlak anlamda bir hiçlik değil Augustinus'a göre. Ayırt edici bir özelliği bulunmayan biçimsizlik sadece. 4. Bölüm. Görünmeyen ve düzeni olmayan yeryüzü. 4. Peki bildik tanıdık terimler kullanmadan bunun anlamını nasıl anlatmalı kıt zekalara? 4 dolansanız da şu dünyayı, yeryüzü ve boşluk kelimelerinden başka baştan sona biçimsizliği ifade edecek daha yakın anlamlı bir kelime bulabilir misiniz acaba? Çünkü yeryüzü ve boşluk yaratımın alt basamağında yer aldıklarından bunların biçimsel güzelliği ışıklar saçıp pırıl pırıl parlayan üstün konumdaki öteki varlıklara göre daha aşağı seviyede kalır. O halde niçin güzellikten yoksun olarak yarattığın ama bu kadar güzel bir dünyayı yaratmana vesile kıldığın o biçimsiz maddeyi insanlara tanımlarken münasip şekilde görünmeyen ve düzeni olmayan yeryüzü ifadesini kullanmayayım. 5. Bölüm. Biçimsiz madde olarak adlandırılmasının nedeni. 5. Düşünce, biçimsiz maddeyi hangi algısıyla idrak edebileceğini araştırıp dururken, kendi kendisine şöyle söylüyor. Bu yaşam gibi, adalet gibi algılanabilecek bir kavram değil. Çünkü bu madde cisimlerin yaratıldığı ana madde. Duyu algımıza hitap edebilen bir yanı yok. Çünkü görünmeyen ve düzeni olmayanın gözle görülebilir, duyularla hissedilebilir bir yanı olamaz. İşte insanın düşüncesi kendi kendisine böyle söylerken ya bilemeyeceğinin farkında olduğu bir şeyi bilmeye çabalıyor ya da bildiğinin farkında olduğu bir şeyi bilmezlikten gelmeye. 6. Bölüm. Vaktiyle maniciler biçimsiz maddeye ne demişlerdi, onu ne şekilde tanımlamışlardı? 6. Bana gelince ya Rab, bu maddeyle ilgili senden öğrendiklerimi hem dilimle hem de kalemimle sana samimi bir şekilde itiraf edecek olursam, gerçek şu ki, önceki yaşamımda, yani vaftiz öncesinde bu kelimeyi işitmiş ama anlamamıştım. Hatta bunu bana anlatanlar da anlamamıştı. Bu maddeyi hep birbirinden farklı, sayısız biçimlerde düşünürdüm ve bu yüzden maddenin kendisini düşünmezdim. Gözlerimin önüne gudubet, korkunç, karmakarışık sıralanmış şekiller gelirdi. Ama ne olurlarsa olsunlar, sonuçta şekillerdi işte. Biçimsiz kelimesini biçimden yoksun bir şey için kullanmıyordum. Ama kastettiğim biçimde bir şey olsaydı ve gözüme görünseydi, olağan dışılığı ve acayipliği karşısında zihnim altüst olur, insan olmanın çaresizliği içinde ne yapacağımı şaşırırdım. Neyse, yine de düşündüğüm şey bütünüyle biçimden yoksun değildi. Sadece biçimli güzel şeylere oranla biçimsizdi. Mantığım bana kelimenin tam anlamıyla biçimsiz bir şey düşünmeyi istersem bütün biçim elbiselerini çıkarmam gerektiğini söylüyordu. Ama ben bunu beceremiyordum. Biçim ve hiçlik arasında duran bir şey düşünmektense bütün biçimlerinden soyulmuş, yani aslında olmayan bir şeyi düşünmek daha kolay geliyordu bana. Yani ne biçimli ne de hiçlik olan bir şeyi, biçimsiz ve neredeyse hiçlik olan bir şey. Bu yüzden zihnim bir sürü maddi biçim canlandıran ve bunları kendine göre değiştiren ve farklılaştıran hayal gücüme soru sormayı bıraktı. O andan itibaren bütün dikkatimi tamamen maddi cisimlere yönelttim ve değişebilirlik konusuna daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladım. Çünkü maddi cisimler bu özellikleri sayesinde evvelce oldukları hallerinden vazgeçip olmadıkları bir hale geçebiliyorlardı. Biçimden biçime geçme durumunun biçimi olmayan ama mutlak anlamda hiçlik de olmayan bir şeyden kaynaklandığından kuşkulandım. Oysa ben bilmek istiyordum, kuşkulanmak değil. Hem dilim hem de kalemim beni bu sorundan nasıl kurtardığını baştan sona sana anlatacak olsaydı, hangi okur bunu sabırla anlamaya çalışırdı? Ancak benim yüreğim bu konuda sana şükretmekten asla vazgeçmeyecek ve söze dökmeye gücümün yetmediği her şey için sana ilahilerle övgüler sunacak. Değişken varlıkların değişebilirliği, değişken varlıkların değişebildiği bütün biçimleri alma yetisidir. Biçimsiz maddede olabilecek bütün biçimler mevcuttur. Yine de değişebilirlik nedir? Zihin olmasın. Beden mi yoksa? Yoksa zihin ya da beden gibi bir biçim mi? Hiçlik olan bir şey ya da var olmayan varlık dememiz mümkün olsa, değişebilirlik işte budur derdim. Ama ne olursa olsun, her şeyden önce var olmalı ki görünebilir ve düzenli biçimler alabilsin. 7. Bölüm. Tanrı göğü, yani melekleri ve yeryüzünü, yani biçimsiz maddeyi hiçlikten yarattı. Bu özellik, yani değişebilirlik, senden kaynaklanmayacak da nereden kaynaklanacaktı? Varlık dereceleri ne olursa olsun, var olan her şeyin varoluş sebebi sen olduğuna göre. Ama varlıklar senden ne kadar uzaklaşırsa, o kadar sana benzemez hale gelirler. Bu uzaklık, mekansal bir uzaklık olmasa da. Bu yüzden sen, Ya Rab, şurada başka, burada başka olmazsın. Hep kendin gibisin. Hep kendin gibisin. Hep kendin gibisin. Kutsalsın. Kutsalsın. Her şeye kadir olan Rab Tanrısın. Başlangıçta, yani sende, senin tözünden kaynaklanan bilgeliğinle bir şey yarattın ve o şeyi hiçlikten yarattın. Çünkü göğü ve yeri yarattın ama onları kendi tözünden yaratmadın. Öyle olmuş olsaydı senin biricik oğlunla eş olurlardı. Onun sayesinde de seninle eş olurlardı. Senin tözünden olmayanın sana eş olması adalete sığmazdı. Ama senden başka hiçbir şey yoktu ki onları yaratasın ey Tanrım, ey üçlü birlik, birlikte üçlü. İşte bu yüzden sen göğü ve yeri hiçlikten yarattın. Yani bir büyük, bir de küçük bir şey yarattın. Çünkü sen hem her şeye kadirsin, hem de iyisin. Dolayısıyla sen yarattığın her şeyi iyi olarak yaratırsın. Bu yüzden hem o büyük gökyüzünü, hem de küçük gökyüzünü iyi olarak yarattın. Sen vardın, senden gerisi hiçlikti. Sen hiçlikten göğü ve yeri yarattın. Yani biri sana yakın, diğeri hiçliğe yakın iki varlık yarattın. Sana yakın olandan sadece sen daha üstünsün. Hiçliğe yakın olan ise hiçlikten daha üstün. 8. Bölüm. Biçimsiz madde hiçlikten yaratıldı. Görünebilir şeylerde biçimsiz maddeden. 8. Ama göklerin göğü sana ait Ya Rab. İnsanoğullarına görmeleri ve dokunmaları için sunduğun yeryüzü ise başlangıçta bizim gördüğümüz ve dokunduğumuz gibi bir şey değildi. Çünkü görünmezdi, bir düzeni yoktu, boşluktu, üzerinde ışık yoktu. Başka deyişle üstü karanlıklarla kaplı bir boşluktu. Boşluğun üstündeki karanlık demek, boşluktaki karanlıktan daha karanlık demektir. Bu boşluğun, yani şimdi gözümüzle gördüğümüz denizlerin bile derinlerinde kendine özgü bir ışık vardır. Balıkların ve dipte sürüne sürüne yol alan diğer canlıların algılayabileceği türde. Ama başlangıçta bütün dünya neredeyse bir hiçti, çünkü hiçbir biçimi yoktu. Buna karşın biçim alma imkanları mevcuttu. Çünkü sen Ya Rab, dünyayı biçimsiz bir maddeden yarattın. Sen hiçliğe yakın olan bu dünyayı hiçlikten yarattın. Ve sen hiçlikten insanoğullarının hayran olduğu o devasa varlıkları yarattın. Bu maddi gökyüzü zaten başlı başına hayran olması bir varlık. Işığı yarattıktan sonra ikinci günde var olan su ile suyun arasına konan bir kubbe o. Şöyle söyledin onu yaratırken, olsun ve o oldu. Gökyüzü dedin bu kubbeye ama bu gökyüzü bu dünyaya, bu denize ait. Üçüncü günde karayı ve denizi yarattın. Tüm günlerden önce yaratmış olduğun biçimsiz maddeye biçim vererek yarattın onları. Tüm günlerden önce sen bir gök daha yaratmıştın. İşte bu göklerin göğüydü. Çünkü sen başlangıçta göğü ve yeri yaratmıştın. Ama tüm günlerden önce yaratmış olduğun yeryüzü biçimsiz maddedendi. Çünkü görünmüyordu, düzeni yoktu. Ve boşluğun üstünde karanlıklar vardı. İşte bu her şeyi, değişime yazgılı dünyamızın içinde bir akış halinde olan her şeyi görünmez ve düzeni olmayan topraktan, bu biçimsizlikten, hiçliğe yakın hiçlikten yarattın. Onun değişebilirliği algılayabildiğimiz ve ölçebildiğimiz şu akıp giden zamandan anlaşılmakta. Çünkü varlıkların değişkenlik özellikleriyle biçimleri farklılaşıp dönüşürken zaman oluşuyor. Bu varlıkların ana maddesi de baştan beri söyleyip durduğumuz görünmez yeryüzü. 9. Bölüm. Niçin günlerden hiç bahsedilmeden Tanrı başlangıçta göğü ve yeri yarattı diye yazılmıştı. 9. İşte bu yüzden kutsal ruh, yani senin kulunun, Musa peygamberin öğretmeni, göğü ve yeri başlangıçta yaratmış olduğunu ona esinlerken, zaman konusunda suskun kalmayı yeğledi, günler hakkında sessizliğini korudu. Kuşku yok ki, başlangıçta yarattığın göklerin göğü bir tür soyut evren. O senin gibi ezeli ve ebedi değilse de, ey üçlü birlik, senin ezeli ve ebedi oluşundan pay almış. Seni temaşa etmenin verdiği o tatlı mutluluktan kendi değişebilirliğini denetleyecek gücü de kazanmış. Bu yüzden içinde yaratıldığı zamana hiç bel vermeyerek sana kenetlenip akıp geçen süreçlerin döngüsel değişimlerini aşmış. Aslında bu biçimsizlik, yani görünmeyen ve düzeni olmayan yer bile yaratım günlerinin dışında kalır. Çünkü hiçbir biçim ve hiçbir düzen söz konusu değilse, hiçbir şey yenilenmez, hiçbir şey geçip gitmez. Bunlar olmadığında da ne gün olur ne de geçip giden zaman süreçleri. 10. Bölüm. Tanrı tarafından aydınlanmayı diliyor. 10. Ey hakikat, yüreğimin nuru, karanlıklarımın benimle konuşmasına izin verme. Kayıp düştüm aralarına, bilinmezliklere daldım. Ama oradan bile seni sevdim. Hata yaptım ve seni hatırladım. Arkamdan dön gel diyen sesini işittim. Ama sürekli kaynaşıp duran insanların yarattığı kargaşadan tam olarak işitemedim. Bak işte şimdi susuzluktan yanıp kavrulmuş, nefes nefese kalmış bir halde pınarına geri geliyorum. Bana kimse engel olmasın. Bu pınardan içeceğim ve bu pınarla canlanacağım. Kendi yaşamım olmasın artık. Kendi kendime kötü yaşadım. Kendi ölümüm oldum ama sende dirileceğim. Benimle konuş, beni aydınlat. Kitabına iman ettim. Onun satırlarındaki sözlerin baştan sona sırlarla dolu. 42. ayrımın sonu. Sayfa 405.